Ayrım 19.
Sayfa 202. Resimleri? Hayır, evde hiç görmedim. Sabriye teyzemde bir tane var. Pala bıyıklı bir fotoğraf. Bir çalım Tevfik Fikret'e benziyor. Hani bir fotoğrafında biraz yan oturmuştur. Benzerliği meydana getiren belki de bu oturuş. O zamanın erkekleri bana hep birbirine benziyor gibi gelir eskiden beri. Bıyıklarından olmalı. Sabriye teyzeme bakarsanız boks yaparmış, iyi avcıymış. Uzun boyluydu, kalıplıydı diyor. Sabriye teyzem insanları roman kahramanlarına benzetir hep. Hem avcı hem boksör. Hem de yağlı boyayla hanımların portrelerini yapıyor. İnanılır şey mi? Şakacıdır Sabriye teyzem. Sinirli sinirli güldü. Siz gördünüz mü o resmi? Fikret'e benzeyen resmimi gördüm, evet. Benzer miydi? Şiirde yazar mıydı yoksa? Durun bakayım, sanmam, hayır. Hanım portreleri üzerinde mi çalışırdı hep? Sesinde kıyıcı bir alay vardı. Peyzaj, natürmort filan yapmamış mıdır? Doktor Münir Bey güldüğünü sakladı. Portrelerden başka şey yaptığını görmedim. Çok tuhaf bir adammış, içi değişik. Ne gibi? Annemin resimlerini hep Meryem gibi yapmış. Buna karşılık Sabriye teyzemin portrelerinde başka bir hava var. Nasıl anlatayım? Güzel sanatlara giden bir arkadaşım çiğ kadınlık koymuş, çok. Cinsel bir arsızlık. Sabriye teyzene hiç değilse bir kere olsun sataştığına eminim dedi. Sormadınız mı Sabriye teyzenize? Emin olduktan sonra neden sormalı? Doktor Münir liseyi yeni bitirenlerde rastlanan bu çocukçuk güveni sevdi. Bir zaman konuşmadılar. Şişli meydanından Mecidiyeköy'üne giden tramvay yoluna girince Ayşe yavaşça sordu. Ölürken yanınızda mıydınız efendim? Ölürken mi? Neden sordunuz? Nasıl öldüğünü çok merak ediyorum. Kolay mı öldü? Ölümden korktu mu? Çok mu çabaladı ölmemek için? Yoksa kolayca bırakımı verdi? Sizce o tipler nasıl davranırlar bu sıralarda? Çırpınırlar gibime geliyor. Yaşarken kendilerinden başkasını düşünmeyenler zor ölürler. Şansa bakın ki böyleleri genç ölüyor çoğunlukla. Neden öldü? Size söylemediler mi? Pek anlayamadım. İspanyol nezlesinden denildi bir ara, bir av kazasında denildi. Daha doğrusu bunları hep ben sordum aklıma geldikçe. Annem yarım ağız evet dedi. Gerçeği Sabriye teyzem bilir ama söylemiyor. Neden? Annem yemin ettirmiş. Bakarsınız hiç değeri de yok. İşin gülünç yanı, ben bir ara düelloda ölmüştür diye tutturdum. Kızlar 14 yaşlarında ne kadar alık olurlar bilirsiniz. Yalnız 14 yaşındaki kızlar mı? Koskocaman saçlı sakallı adamlar da alıklık ederler bol bol. Alıklık etmek hepimizin birleşik hüneri. Hayır, ölürken debelenecek adamlardan değildir. Değildi, çok iyi tanıyorum. Hiçbir şeyi hırsla istediği ileri sürülemez. Amma yaptınız, evli barklı bir adam bir yabancı kadının arkasına takılıp karısını çocuğunu yüzüstü bırakarak gidiyor. Daha nasıl olacak hırsla istemek? Anneniz mi söyledi bunları? Önceleri söylemek istemedi, ben büyüyordum. Hiçbir haber gelmiyordu. Saçma sapan şeyler soruyordum aralıksız. Kimine evet diyordu, kimine yok öyle şey diyordu. Bunları parça parça öğrendim de sonra birbirine ekledim. Ölürken siz yanında değil miydiniz? Değildim. Nereden biliyorsunuz çabalamadığını? Doktor Münir Bey soruyu duymazdan geldi. Evet, biraz eksik söyledim demin. İstediğini hırsla istemezdi ama kendiliğinden gelenleri hırsla tutardı. Kendiliğinden mi geldi o kadın, üstüne mi düştü? Bilmiyorum, bunu hiç konuşmadık. Konuşmadınız demek. Ayşe'nin yüzü birden kederlendi. Konuşmak istememiştir herhalde, göze alamamıştır. Sinirli sinirli güldü. Bu da bir şeydir gene, dediğiniz gibi hepimizin birleşik hünerlerinden biridir biraz olsun utanma. Çok üzüldünüz mü bu işe siz? Ayşe ilk defa Doktor Münir Bey'in yüzüne dike dik baktı. Gerçekten şaşırmıştı, gözlerini kıstı. Çok üzüldüm. Bir başka kadın için annemi bırakması belki de o kadar önemli değildir. Ama beni bırakması korkunç. Nasıl bir yürekti bu? Ne biçim bir duygusuzluk? İnsan gece gündüz kör kütük sarhoş yaşasa gene bir aralık çocuğa gözü ilişir. Kızıyla yaşıt bir kız çocuğu görünce... Sonraları iyice anladım. Bu kadar üzülmeseydim bana öldüğünü hiç söylemeyeceklerdi. Yüzüstü bırakılmış bir kadın da elbet acı duyar. Ama bırakılmış bir çocuğun duyduğu acının yanında bu acı hiçbir şey değildir. Kadınlık onuru ne kadar zedelenirse gene de yeniden mutlu olmak için yıkılmamış bir güç kalıyor bırakılan bir kadında. Bırakılmış bir kız çocuğu nasıl kurtulsun kendisini bağlayan bağdan? Bir mektup yazsaydı, bir tek kartpostal yollasaydı. Hızlandığını anlayarak adımlarını yavaşlattı. Dalmışım da koşmaya başlamışım, sizi yoracağım bu gidişle. Unutmadan sorayım, ölürken yanında değildiniz de benimle görüşmeyi neden istediniz? Her zaman söylerdi, her mektubunda yazardı. Demek size mektup yazmış. Ben de diyordum ki, gidişinden sonra çok yaşamamıştır diyordum. Bana da çok yazmadı, bir iki mektup işleri için. Neden geciktiniz bu kadar? Öleli 10 yıl oldu aşağı yukarı. Burada değildim. Sonra kendisi böyle istemişti. Nasıl? Sizi ancak bu yaşlarda gelip görmemi. Acayip. Neden bu yaşlarda? Durun. Büyür, aklı erer, beni anlar diye mi düşünmüş sakın? Evet, galiba. Nesini anlayacakmışım? Bir genç kadınla 7 yaşındaki bir kız çocuğunu 10 parasız bırakıp savaşmasındaki soyluluğumu. Annem onurlu adamdı demişti bir defa laf arasında. Kendine güvenirdi. En beklenmedik olaylar karşısında soğukkanlılığını bozmadı hiç dedi. Soğukkanlılığını anlıyorum ama onurlu sayılmasına hiç akıl erdiremiyorum. Binde bir haklı olduğunu bana anlatmak niyetinde misiniz? Bunu aklınız kesiyor mu? Anneniz doğru söylemiş. Onurluydu, serin kanlıydı. Çok da iyi yürekli. Evet, çok da iyi yürekli. Daha doğrusu yufka yürekli. Bu kadar yufka yürekli olduğunun kendisi de farkında değil sanırım. Kibre benzer bir durgunlukla bunu saklamaya çalıştığının da pek farkında olmamıştır. O kadını gördünüz mü? Hangi kadını? Ha, evet. Güzel miydi çok? Eh, biliyorsunuz, güzellik insana göre değişiyor. Annemden daha mı güzeldi? Karşılaştırmak olmaz. Anneniz başka bir tip. İnişli yokuşlu yaşamayı sevmez. Hesaplı, kitaplı. Doktor Münir Bey, Ayşe'nin dinlemediğini fark ederek sustu. Yüzü böyle dalgınken kız bir an babasına benzemişti. Okuldan mı arkadaştınız? Evet. Avrupa'da beraber bulundunuz mu? Özür dilerim, pek saçma sapan şeyler mi soruyorum? Yok, sorun aklınıza geleni. Çapkınlık yapar mıydı oralarda öğrenciyken? Hayır. Boşuna saklıyorsunuz. Sabriye teyzem anlattı. Çok yakışıklıymış, çapkınmış. Pek belli etmek istemezmiş ama Sabriye teyzem bilirmiş. Yaptığı hanım portrelerinden de belli. Bakmayın siz o portrelere. Çok önem de vermeyin. Uslu adamdı. Derslerine mi çalışırdı hep? Gece gündüz değil. Dediğim gibi zorlamazdı hiçbir şeyi. Ama sınıfları da geçerdi kolayca. Çapkınlık etmezmiş, derslerine de çok çalışmazmış. Öyleyse ilgilendi mi az çok jöntürklükle? Jöntürklükle mi? Evet, o zamanlar herkes Avrupa'ya kaçarmış, birçok tehlikeleri göze alıp. Hazır oradayken bu işe katılmayı aklına hiç getirmedi mi diyorum. Getirmedi, sanmam. Biz o zamanlar bu işleri pek ciddiye almıyorduk. Neden efendim? Paşa oğullarıydık bir kere, Abdülhamit'e bağlı sayılıyorduk. Bu yüzden istesek bile jöntürkler bize güvenemezlerdi. Sonra ihtilalcilere katılmak herkesin göze alacağı bir iş değildir. Biz daha çok okulları bitirelim, birer meslek sahibi olalım da memlekete o yoldan faydamız dokunsun diye düşünmüştük. Sizi anlıyorum. Doktor olmuşsunuz. Elbette faydanız dokunmuştur. Arkadaşınız tuttuğu hiçbir işi sonuna götürememiş. Biraz hukuk okumuş Paris'te, Londra'da ekonomiye çalışmış biraz. Roma'da güzel sanatlarla uğraşmış. Dünya Savaşı sonunda 10 parasız kalınca bizi bırakıp kaçmasından anlaşılıyor ki çabuk yılıyor. Jöntürklere katılmaması da herhalde... Korkaklığından mı demek istiyorsunuz? Sanmam. Korkak değildi. Korkak derseniz haksızlık edersiniz. Ayşe bir şey söylemek için durdu. Doktorun yüzüne bir garip baktı. Önce gülümsedi. Benim büyümemi beklediniz. Geldiniz. Ne denemenizi istemişti? Mümkün mertebe tıpkısını söyleyin. Kelime kelime. Durun bakayım. Dayanıklı olsun benim kızım dedi. Zoru görünce onursuz kolaya kaçmasın dedi. Çok garip. Emin misiniz böyle dediğine? Neden demeyecekmiş? Öyle ya, kendisinden biliyor bunun kötülüğünü. Başka? Başka namuslu olsun dedi. Kendi kendine karşı hiç oyun etmeden namuslu olsun. Yukarıda gök yıkılsa aşağıda toprak çökse dedi. İnanılır şey değil, uydurmuyorsunuz ya. Neden uydurayım? Yemin ister misiniz? Ayşe ufak tefek doktoru tepeden tırnağa süzdü. Yüzünde durumun keyfini çıkaran alaycı bir gülüş var gibiydi. Buna birden kızdı. Namuslu olmak öğüdünden hiçbir şey anlayamadım. Tersi meydana çıkmadıkça herkesi namuslu saymayacak mıyız? Edebiyat öğretmenimiz çok öfkeli kadındı. Bir memlekette insanlar namuslu olduklarıyla ayrıca övünüyorlarsa o memleketin hali dumandır derdi. Yaman kadındı. Şahende öğretmenimiz bizim. Ortada fol yok, yumurta yokken mertlik gösterisi, namus gösterisi, sulu sepken acıma gösterisi ayıptır diye bağırırdı. Kızından yalnızca namuslu olmasını istemek, hemen de hiçbir şey istememek olmuyor mu? Bu açıdan bakarsanız doğru. Ama biz yıkılmakta olan bir imparatorluğun adamlarıyız. Bizim için bir insanın yalnızca namuslu olabilmesi de çok önemliydi. Başka bir şey demediler mi efendim? Söylediler. Parayı çok sevmemeye çalışsın dedi. Hesabını bilsin ama yaşamasının bütün güvenini yalnız paraya bağlamasın. Doktor Münir Bey cigara yaktı. Ayşe bir zaman yanmış konak kalıntısının üstünden boğaza bakarak yürüdü. Başka? Başkası, anladınız, sizden daha başka neler bekleyebileceğini. Neden güldünüz? Hiç, güldüm öyle. Evden çıkınca aklınıza ne geldi bu görüşmeyi duyunca diye sormuştunuz da. Evet. Neydi? Bir küçük, fukara umut. Ne gibi? Bizi neden bırakıp gittiğini açıklayacak bir şey. Özür mü? Evet, başka türlü yapamadığının nedeni ne kadar saçma olursa olsun. Hatta alçak yönü %90 ağır bassa bile. İnsan hani kıstırılmış sanır kendini. Düştüğü bataktan kolayca sıyrılacak 5-10 tane açık kapı varken birini bile görmemiştir gerçekten. Sonra farkına varınca çok sonra ne kadar budalaymışım der. Böyle bir budalalıktan bile bir özür çıkartmaya çabalar. Altında kaldığı baskı bize bugün çok saçma da gelse değil mi efendim? Diyelim ki beraber gittiği kadının parasını çalmış bize ekmek alabilmek için. Diyelim ki bir namus pususuna düşürüldü. Söz gelimi şantaj. Bize bir şey söylemeden, böyle bir yalan uydurmaya bile lüzum görmeden, sizi göndermesi anlaşılır şey değil. Hele böyle mezarlara saklanıp, ölümün arkasına sinerek, bütün kanma, kandırma imkanları yok olmuşken, değil mi? Doktor Münir Bey gözlerini kaçırdı. Kamil Bey'in apansız yüklediği bu garip işi mizacına uymayacağını ileri sürerek kabullenmek istemeyişi, konuşmanın bir yerde böyle acılaşacağını kestirmesindendi. Ama babasının salt babasının değil, içinde doğup yaşadığı kuşakların budalalıklarını, kızın bu kadar kolay görebileceğini hiç aklına getirmemişti. Toparlanmaya çalıştı. Pek saçma da olsa bir özür ileri sürmemek başlı başına büyük bir özür sayılmaz mı? Bir insan 40 yaşına kadar direk gibi doğru yaşayıp, 40'ına basacağı sıra birdenbire çok karmakarışık işlere atılırsa... Onurluydu demiş anneniz ki doğrudur, serin kanlı demiş daha önemlisi. Biz buna ruh hekimliğinde o zamana kadar baskı altında tutulan ikinci kişiliğin bir yeri patlatarak boşanması diyoruz. Yalnız bulunduğu yerden değil, kendi kişiliğinden de kaçmak saplantısı. Bazı insanlar yakalarını kurtaramıyorlar bu saplantıdan. Çevresiyle değil, kendi kendisiyle barışık olmadığını anlıyor apansız. Gauguin, Van Gogh derken, Verlaine, durun hayır... Babanızı bunlarla bir tutmuyorum. Bunlar bilinen kişiler olduğu için başlarına gelenlerden herkesin haberi var. Tanınmamış insanlarda bu kaçışın yüzdesi elbette daha çoktur. Demek istiyorum ki o zamana kadar serüven denilen şeyi romanlarda okumaya, sinemalarda görmeye bile katlanamayan bir insan, apansız kendisini bir serüvene... Bu serüven lafını neden hep kadın erkek hikayelerinde kullanıyorlar? Arkadaşınız bizi 1921 yılında bırakmış. O zaman içine atılacak bir başka serüven yok muydu? Nasıl serüven? Söz gelimi Kuvayi Milliye serüveni. Babanız Kuvayi Milliye'ye katılsaydı sevinir miydiniz? Sizi bu yüzden bıraksaydı? Bu nasıl soru? Ayşe'nin yüzü ilk defa gerçekten allak bullak olmuş, yüreğine bir sancı saplanmış gibi çeneleri sıkılmıştı. Evet, bu yüzden gitseydi, sizi yoksulluk içinde bırakıp. Ne demek yoksulluk? Burada ağza alınabilir mi öyle şey? Sizin haberiniz yok galiba. Ben tanıştığım herkese sizden kimler katıldı Kurtuluş Savaşı'na diye soruyorum. Bizim kuşağın onurluları insanlara karşı duyacakları saygıyı Kuvayi Milliye'ye katılmış, katılmamış olmalarına göre ayarlıyor. Ben kendimi bildim bileli Lütfi Bey'e neden bir kere bile baba demedim bilir misiniz? Kuvayi Milliye'ye katılmadığı için mi? Elbette. Bana gerçekten babalık etti oysa, beni öz kızı gibi sever. Bana gerçekten babalık etti derken arkadaşınızı aklıma getirmiyorum. Gerçek babalarla ölçüyorum. Açıkçası ben, beni bırakıp gittiği için kızmıyorum. Arkadaşınıza babaları, amcaları, ağabeyleri, dayıları, ekrek akrabalarından herhangi bir Kuvayi Milliye'ye katılanların karşısında beni utançla yere baktırdığına kızıyorum. Bağışlayamayacağım bu. Hiç, hiç bağışlayamayacağım. Öyle arkadaşlarım var ki babaları onları yüzüstü bırakıp bir kadınla gitmediği halde benim çektiğim acıyı çekiyorlar. Bir onursuzluğa düşürülmüşler. Halide Edip Hanım'ı nasıl kıskanıyoruz gizliden gizliye siz anlayamazsınız. Celil adında bir arkadaşım var. Birlikte tıbbiyeye gideceğiz bu yıl. Bunaldı da bir gün ne dedi? Gene düşman yurdu bassın istiyorum dedi. Bir sabah uyanmalıyız ki düşmanlar yeniden üstümüze saldırmışlar. İzmir'e asker çıkartmışlar. Ne olacakmış? Gidip dövüşeceğiz. Bir küçük şiir hiç dilimden düşmez. Teslim olmak başka şey, esir düşmek başka. Seni sevmek başka bir şey, hürriyet uğrunda dövüşmek başka. Hiç duydunuz muydu bunu? Hayır. Biz bunu biraz değiştirdik. Hürriyetin yerine güzel yurt diyoruz. Bir yandan kıskanıyoruz halde Edip Hanım'ı, cebimizden harçlıklarımızı aşırmış gibi iğrenerek bir yandan gidip elini öpmek istiyoruz minnetle. Doktor Münir Bey'in gülümsediğini görünce sustu. Gözleri birden umutsuzlanmıştı. İnanmıyorsunuz değil mi? Palavra sanıyorsunuz. Yok canım, palavrayı da nereden çıkardınız? Gözlerinizden anladım, gülümsemenizden. Savaşı çocuk oyuncağı sanıyor bu küçük hanım dediniz. Çocuk oyuncağı sanmıyoruz. Ne kadar zor olduğunu en eski savaşçılardan daha iyi biliyoruz. Nereden mi? Gitmeyenlerden. Gözlerine kestiremeyip kaytaranlardan. Bizim Kurtuluş Savaşımızın bir önemli yönü de başlangıçta gerçek yiğitlerin gönüllü gitmeleri. Bir yedek subay 1. İnönü'den sonra karısına yolladığı mektuba bir beyit yazmış. Okuyayım mı size? Çok sevinirim. Vuruştuk mermisiz kasaturasız. Ne aman istedik ne aman verdik diyor. Anladınız mı? Ayşe gözlerinin yaşardığını göstermemek için başını çevirdi. Doktor Münir Bey yutkundu, gülümsedi. Evet dese sesi titreyecekti budala gibi. Çoktandır böyle vatanseverlik laflarıyla yüreği çarpmaz olmuştu. Bu lafları Ayşe'den başka kim söylerse söylesin iğrenmiş gibi suratını buruştururdu. Şimdi kızı kucaklamak, başını omzuna bastırmak, vay Ayşe kız vay çok yaşa emi diye saçlarını okşamak geliyordu içinden. Hem Kamil Bey'i düşünerek sevinmiş hem de üstüne aldığı işin kolaylaştığını görerek rahatlamıştı. Artık bundan sonra önemli olan kıza babasının ölmediğini, şu anda sağ yumruğunu sol avucuna vura vura buluşmanın sonucunu beklediğini yoluyla açmak kalıyordu. Ayşe'nin anlattıklarına dalgın dalgın hak verdi. Çelimsiz bir kızdı. İlk başta hain, dedikoducu, geçimsiz sanırdınız. Bütün sınıf da öyle sandı. Kimse ilgilenmedi 146 Celile ile. Aramıza pek katılmıyordu zaten. Çoğu tek başına kalıyordu. Üstü başı fakir değildi. Ders araçları da noksansız. Ama gene de bize benzemeyen bir yönü vardı ki hemen sezmiştik. Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Lise kaçta? Bir de çoğumuz bizim lisenin orta kısmından geçmiştik. Celile bir başka ortaokuldan gelmişti. Bir gün Celile'yi derse kaldırdı Şahen'de öğretmen. Dedim ya sert kadındı. Pısırıklığın hiçbir çeşidini sevmezdi. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz uzatmadan. Çalışmadınızsa çalışmadım diyeceksiniz. Genç kız dediğin başı dik olur derdi. Soydu taylar gibi derdi. İstemem kamburu çıkmış maymıntı öğrenci diye bağırırdı. Bu yüzden Celile'yi gözü tutmamıştı. İlk gördüğü günden beri. Lise 1'de yeni Türk edebiyatı okuyorduk. Bir şiir ezberlenecekti. Mustafa Kemal için yazılmış bir şiir. Şahen'de öğretmen oku bakalım dedi. Sesinde beceremeyeceğini biliyorum anlamı vardı. Öğretmenimizi ne kadar seviyorsak bu gösterişsiz kızı da o kadar sevmiyorduk. Güçsüzlüğü betimize gidiyordu. Canından usanmış haliyle şiiri Şahen'de öğretmenin istediği gibi okumayacaktı. Öğretmenimiz de azarlayacaktı. Öcümüzü alacaktı. Bütün sınıf kulak kesildik. Celile gönülsüz başladı şiire. İkinci dörtlükte takıldı. Şahen'de öğretmen gözlerini iğrenmiş gibi kıstı. Çalışmamışsınız. Çalıştım biraz efendim. Biraz mı? Biraz ne demek? Benimle eğleniyor musun sen? Hayır efendim. Otur yerine, sıfır veriyorum. Arkasından seslendi. Tembelsiniz, alıksınız üstelik. Yalnız aklınızla değil, etinizle, kemiğinizle alıksınız. Celile de yanımdan geçerken keyifle güldüğümü gördü. Düşmanlık duyduğumu anladı. Bahçede yanıma geldi. Üst üste üç gecedir ancak ikişer saat uyuyabildim dedi. Bunun pek önemi yok. Belki gene de ezberlerdim. Ama ben bu şiiri yazan adamı sevmiyorum dedi. Siz iyi bir kızsınız. Ondan söyledim bunları dedi. Yürüdü gitti. Yazan adamı sevmiyorum sözü dikkatimi çekmemiş olsaydı belki okulu bitirinceye kadar hiçbir şey öğrenemeyecektim. Arkasından gittim. Herifin için sevmediğini sordum. Kurtuluş Savaşı sırasında bu adamı Anadolu'ya sokmadıklarını bilmez misiniz dedi. İnebolu'dan seciyesiz diye geri çevrildiğini, sonra da tutmuş Mustafa Kemal'i öven şiirler yazmış. Haydi o yazmış diyelim, bunlara kitabı kim koyar? Haydi koyan koydu diyelim, bunu bize Şahende Hanım niçin ezberletir? İyi kadındır Şahende Hanım oysa, yiğittir dedi. O zamana kadar hiç karşılaşmadım, yeni bir şeyle karşı karşıya bulunduğumu sezerek yanına oturdum. Üst üste üç gece niçin ikişer saat uyuduğunu sordum. Annesine yardım etmiş, annesi dikiş dikermiş. Önümüz bayram olduğu için işleri çokmuş. Baban yok mu dedim. Yok dedi. Öldü mü dedim. Babam yok diyen herkese sormamazlık edemiyordum. Babası Kurtuluş Savaşı'nda ölmüş. İzmir'e ilk giren birliklerin içindeymiş. Demin okuduğum beyti mektubuna yazan yedek subay Teğmen Hakkı Efendi. Bakın bakayım bana Ayşe, saçmalıyorsunuz. Hayır, geçer şimdi. Ne zaman anlatmak zorunda kalsam gözlerim yaşarır böyle. Celile güler, sulu göz seni diye parmağını sallar. Demek istediğim yakınlarımızın yaptıkları işler bizi güçlendiriyor. Ya da böyle gözü sulu, pısırık, maymıntı yapıyor. Söylediniz mi öğretmeninize bunu? Hemen o gün. Ne yaptı? Bitti kadıncağız. Neye uğradığını şaşırdı. Hemen sınıfı topladı. Alık dediği için özür diledi Celile'den. Alıklık bendeymiş kızım dedi. Ben üstelik terbiyesizmişim de dedi. İyi etmiş ama aması ne? Siz bu işi biraz çaprazından almışsınız. Mustafa Kemal'in bir sözü var. Hiç duydunuz mu? Ne üstüne? Kuvayi Milliye'ye inanmayanlar üstüne. İlk yıllarda kendisine zorluk çıkaranları sonra neden bağışladığını sormuş da bir arkadaş. Hak veriyorum demiş. Ben Erzurum'dan İzmir'e bir elimde tabanca bir elimde idam dileklerimle geldim demiş. Herkesin harcı değil bu demek istiyor. Ona öyle söylemek düşer. O bağışlayacak ama biz bağışlamayacağız. Hiç bağışlamayacağız. Bilenlerle bilmeyenler nasıl bir olamazsa savaşanlarla savaşmayanlar da bir olamaz. Celile'den sonra gözüm açıldı. İnsanlara bir başka türlü bakmaya başladım. O zamandan beri benim için iki çeşit insan var. Vuruşmuş olanlarla vuruşmayı göze alamamış olanlar. Şimdiye kadar hiçbir gerçek Kuvayi Milliyeci'yi yakından görmedim. Ama Kurtuluş Savaşı sırasında para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyenlerle iç içe yaşıyorum. Bizim evde Kuvayi Milliye'nin lafı hiç edilmez. Annem her zaman durgundur, telaşsız, sakin kadındır. Yalnız Kuvayi Milliye'nin lafı açılırsa hırçınlaşır. Belli etmek istemez ama ben anlarım. Bütün çevremiz böyledir. Bu serbest parti işi hepsinin Kuvayi Milliye düşmanı olduğunu meydana vurdu. Halk Partisi'nin zora düşmesine sevindiler. Önce gizliydi bu sevinç. Dört yanlarına ürkek ürkek bakıp ellerini ovuşturuyorlardı. Lütfü Bey bize harcadığının dışında en ikonu cimridir. Öyleyken o kadar cimri bir adam için gerçekten büyük sayılacak paralar verdi Serbest Parti'ye. Hem de makbuz filan almadan. Bizim çevremizde Kuvayi Milliyecilik avanaklık sayılır. Bu yüzden beni teselli etmemeye çalışırım içimdekileri. Zorlarım kendimi hep. Tabansızın biriyim değil mi? Yoruldun Ayşe. Duralım da bir şeye binelim mi? Hayır, hiç yorulmadım. Sıktım sizi. Her zaman böyle gevezeliğim tutmaz. İçini çekti. Belki de haklısınız. Değişmez bir düşünceye saplanmak bu benimkisi. Ama nasıl saplanmazsınız? Bakın Celil'in rahmetli babası son mektubunda ne yazmış? Derin soludu. Açtık yürüdük göğsümüzü İzmir'e doğru. Ezrail'i kattık Yunan'a, ezdik öç aldık. Aslında bu beyit o kadar önemli değil. Önemi son saldırı başlamadan önce yazılmış olması. Ufak tefek bir adammış Celil'in babası. Sivrilmiş de üstelik. Gerçekten bir yakınınız bu işlere karışmış olsun istiyorsanız gayet kolay bu. Ayşe yorgun gözlerle baktı, gülümsedi. Kolay mı? Evet, o kadar zor gelmiyor bana. Çok kolay geliyor tersine. Demin dediğiniz gibi çocuk oyuncağı. Nasılmış bakalım? Beni apansız karanlıklardan çıkmış bir amca sayın. Amca mı? Ayşe gözlerini kırpıştırdı. Affedersiniz, hep kendimden konuştum. Siz katıldınız mı Kurtuluş Savaşı'na? Pek gönlümde değil, durumlar zorladı, istemeden sürüklendim. Eğer böylesi sizin kabadayılık ölçülerinize biraz uyarsa. Ne zaman katıldınız siz, kaç tarihinde? Durun bakayım, geçmiş gün, evet. Biz gittiğimiz zaman Mustafa Kemal Paşa yeni gelmişti Ankara'ya. Daha Çerkez Eten başa güreşiyordu. Şu halde ordu kurulmamıştı henüz.